Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 10 Şubat 2012 Cuma günü gerçekleştiriyoruz bu podcast kaydını, bu programı. Geride kalan hafta teknoloji dünyasında neler oldu, neler bitti bu programda tartışacağız. Geçen hafta programımızı yapmadık. Bir yolculuk durumu söz konusuydu. Zaten bunda Teknoblog HQ adını verdiğimiz Teknoblog'a özel blogda duyurmuştuk. Bu hafta içerisinde Hollanda'daydık. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen BlackBerry DevCon Europe 2012 yazılım geliştirici konferansını yerinde takip ettik. Ve bu programda da oradaki izlenimlerimizi aktaracağız genellikle. Bunun yanı sıra hafta içerisinde olan birkaç önemli gelişme var. Onlara da bu programda bakacağız. Chrome'un Android versiyonu çıktı. Buna bakacağız. iPad 3 dedikodularına değineceğiz. Nokia Bell işletim sistemi Symbian 3 ve Symbian Anna yüklü cihazlar için yayınlandı. Bunu konuşacağız. PlayStation 3 güncellemesi birlikte PlayStation Network'ün adı değişti. Buna değineceğiz. Microsoft'un Windows 8 ile ilgili çeşitli detayları var açıkladığı. Çeşitli gelişmeler var o tarafta. Ona bakacağız. Ve yerli Radio Link projesi, bununla ilgili konuşacağız kısa bir süre için. Bunun yanı sıra Nokia 500 ve Nokia Asha 303 cihazlarının Avia ile birlikte Türkiye'ye gelmesi bu programın son konusu olacak. Hemen başlayalım, fazla vakit kaybetmeyelim. 7-8 Şubat tarihlerinde Amsterdam'da düzenlendi BlackBerry DevCon Europe 2012 etkinliği. Ve bu etkinlikte RIM çoğunlukla Avrupa'dan olmak üzere Afrika ve Asya'daki yazılım geliştiricilerle buluştu. Bu etkinin önemli taraflarından bir tanesi neydi? Geçtiğimiz hafta, geçen haftanın başında RIM'in CEO'luk görevine gelen Thorsten Heinz ilk kez bu etkinlikte boy gösterdi. Etkinin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Heinz konuşmasında BlackBerry cihazlarının mevcut performansını değerlendirerek başladı. 75 milyon BlackBerry abonesinin bulunduğunu, son senede 20 milyon kadar yeni abonenin eklendiğini belirtti. Bunun yanı sıra BlackBerry telefonlarının İngiltere, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde en çok tercih edilen ön ödemeli telefonlar olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Güney Afrika gibi ülkelerde ise en çok tercih edilen akıllı telefonların BlackBerry olduğunun altını çizdi. Bunun yanı sıra Heinz BlackBerry 7 işletim sistemiyle birlikte, 7.1 işletim sistemiyle birlikte kullanıcı deneyiminin daha da arttıracağını dikkat çekti. İleriki zamanlarda bu işletim sisteminin yayınlanacağını yineledi. QNX tabanlı BlackBerry 10 işletim sisteminin de önümüzdeki aylarda çıkacağını, yayınlanacağını, bu işletim sistemini taşıyan cihazların geleceğini söyledi. BlackBerry 10 işletim sistemi sadece akıllı telefon ve tabletlere değil, otomobillerde, gömülü sistemlerde, kurumsal ve bulut uygulamalarında da kullanılacak ortak bir platform olacak. RIM bu QNX ile birlikte kullanıcılara düzgün bir kullanıcı deneyimi sunmak adına çeşitli şirketleri de satın almıştı geçmişte. Heinz bu şirketlerin isimlerini tekrarladı, özetli olarak geçti. Tat, Gist, Certicom, Scoreloop, Nivbay, Tangle gibi şirketler geçtiğimiz aylarda satın alınmıştı. Heinz bunları tekrarladı. Heinz ortada büyük bir potansiyelin olduğundan bahsetti. %65'lik bir kesimin hala normal cep telefonu kullandığını ve bu kişileri akıllı telefonlarla tanıştırmak için önemli bir fırsatın bulunduğunu, işte bu fırsatı değerlendirmeye çalışacaklarını söyledi. BlackBerry 10 ve BlackBerry OS 2.0 ile birlikte kullanıcılara düzgün bir ve doğru bir kullanıcı deneyimi sunmak istediklerinin altını çizdi. Heinz'in konuşması sırasında BlackBerry Playbook OS 2.0 işletim sisteminin de tanıtımı yapıldı. Temel özellikleri şöyle bir gösterildi. BlackBerry Playbook OS 2.0 bu etkinin cihaz deneyim alanında bulunan BlackBerry Playbook tabletlerde de gösterime sunulmuştu. Orada detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulduk. Yeni neler var neler yok. Eskisiyle karşılaştırma fırsatı bulduk. Yeni gelecek olan, bu ay içerisinde çıkmasını bekliyoruz. Çıkmasını bekliyoruz değil, artık yöneticiler bile bu ay içerisinde geleceğini söylüyor. Hatta tam tarihi bile biliyorlar, ancak bunu söylemekten kaçınıyorlar. Israr etsek de herhangi bir bilgi almayı başaramadık bununla ilgili olarak. Ancak bu ay içerisinde gelecek artık BlackBerry Playbook OS 2.0 güncellemesi. Bu güncellemeyle birlikte gelecek en önemli yenilik mesajlar, takvim, kişiler gibi daha önce tablette eksik olan uygulamaların kazandırılması. Mesajlar uygulaması iPad ve Android tabletlerde gördüğümüz gibi tepsili, bölmeli bir yaklaşım sunmakta. Sol tarafta mesajlar, iletiler, sağ tarafta ise ayrıntılar yer almakta. Ayrıntıları tam ekrana oturacak şekilde genişletmek mümkün. Rahat bir yazma, e-posta yazma deneyimi sunmakta. Bunun yanı sıra e-posta klasörlerini görme, e-posta ekleri ekleme gibi özellikler de mevcut. Hesap desteği, çoklu hesap desteği söz konusu. Pop3, IMAP gibi e-posta hesaplarını tanıtabilirsiniz. Bunun yanı sıra Gmail, Hotmail gibi e-posta servislerini de kolay bir şekilde eklemek mümkün. Hem basit ayarlama hem de gelişmiş ayarlar. Tüm bu şekilde o mesajlar uygulamasına hesaplarınızı tanıtabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra BlackBerry Playbook OS 2.0 ile birlikte gelecek mesajlar uygulaması sosyal medya hesaplarını da desteklemekte. Facebook, LinkedIn ve Twitter hesaplarını servislerin mesajlar bölümünü rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Mesajlar uygulaması sayesinde bu kişilere LinkedIn'deki, Facebook'taki veya Twitter'daki kişilere mesajlar gönderebilir, doğrudan mesajlar gönderebilir, size gelen mesajları görebilirsiniz. Böyle bir güzellik söz konusu. Takvim uygulaması günlük, haftalık, aylık gösterimin yanı sıra bir gün içinde kimlerle buluşacağınızı detaylı bir şekilde liste halinde gösteriyor. Fotoğraflarıyla birlikte tabii varsa. Aynı zamanda bu kişilere e-posta hesaplarının yanı sıra sosyal medya hesaplarını da iliştirmek mümkün. Bu yaptığınız takdirde BlackBerry Playbook onların en son durum güncellemelerini gösteriyor. Sosyal medya hesaplarında neler yaptıklarını gösteriyor ki bu sayede diyelim ki bir toplantıya gideceksiniz. Toplantının katılımcılarını BlackBerry Playbook üzerinde gördünüz. Onların profillerine şöyle bir detaylı bakarak o gün neler yapmışlar, neler etmişler bunları görmeniz mümkün. Bu şekilde önemli 3 yenilik de gelmekte. Bunun yanı sıra çeşitli yenilikler var. Mesela Android uygulamaları da artık BlackBerry Playbook OS 2.0 ile birlikte BlackBerry Playbook tabletlerde çalışmaya başlayacak. Bu Android uygulamaları karışık şekilde sunacak. Yani böyle bir Android uygulamaları için ayrı bir bölüm açılmış değil. Normal sanki BlackBerry uygulamasıymış gibi o Android uygulamaları da sunacak. Aslında şunu söylemek lazım. Ortada Android marketteki tüm uygulamaları getirip Playbook'ta çalıştırmak gibi bir durum yok. Sadece o Android uygulamasının çekirdeği alınıyor. Playbook'ta çalışacak hale getiriliyor, tekrar derleniyor ve daha sonra içerisindeki Android Market linkleri veya atıfları bir şekilde çıkartılarak tekrar paketlenip Playbook'ta çalışılacak şekilde BlackBerry App World'e ekleniyor. Böyle bir durum söz konusu. BlackBerry Android Runtime adı verilen özel bir Android çalıştırıcısı sayesinde bu Android uygulamalarını BlackBerry Playbook'ta çalıştırmak mümkün oluyor. BlackBerry Playbook'ta OS 2.0'da bu ay içerisinde gelecek olan OS 2.0'da çoklu görev desteğinde de ufak tefek oynamalar var. Tablet OS 1.0 işletim sisteminde açık olan uygulamaların küçük resimleri biraz daha küçük boyutluydu. Yeni sürümle birlikte biraz daha büyütülmüş resimler, bunu söyleyebiliriz. Klavyede bir takım iyileştirmeler yapılmış, bir takım düzeltmeler söz konusu. Türkçe klavyede Enter tuşunun yerinde geri dön yazmaktaydı şu andaki mevcut sürümde. O düzeltilmiş mesela, bu dikkat çekici bir değişiklik. Bunun yanı sıra klavyenin ön sezi desteği, sezme desteği arttırılmış. Yani bir şey yazdığınızda onun devamını getirecek kelime önerisi klavye tarafından yapılmakta. Bunu da söyleyebiliriz Playbook OS 2.0 ile birlikte. Bunun yanı sıra RIM'in tablet tarafında beklenen yenilik bu. Akıllı telefon tarafında da BlackBerry 7.1 beklenmekte. Geçtiğimiz ay içerisinde geleceği duyurulmuştu bu 7.1 işletim sistemi sürümünün. Ve bu işletim sistemiyle birlikte de BlackBerry akıllı telefonlar çeşitli yenilikler kazanacak. Bunları da deneyimleme fırsatı bulduk o alanda. Örneğin BlackBerry Tag NFC destekli bir özellik. NFC destekli telefonlar, biliyorsunuz BlackBerry telefonlarının sayısı artmaya başladı. Curve 9360, 99.0, BlackBerry Bolt 99.0, bu cihazlar NFC desteğine sahip. BlackBerry 7'de NFC desteği uygulamalar o kadar gelişmiş olmadığı için şimdilik biraz daha rölantide durmaktaydı o özellik. Ancak tabii cepte cüzdanı bir tarafa ayırabiliriz. Ancak 7.1 ile birlikte bu özellik, NFC özelliği BlackBerry Tag sayesinde çok daha kullanışlı olacak. Kişilik, rehber bilgileri, kartvizitler, kişi kartviziti, bunun yanı sıra web sayfaları adresleri, fotoğraflar, videolar hepsi NFC yardımıyla paylaşılabilecek. BlackBerry Tag yardımıyla diyelim ki bir fotoğraf paylaşmak istiyorsunuz. O fotoğrafı seçiyorsunuz, share menüsüne girip share'ı seçiyorsunuz. Share'den de o seçenekler arasında, paylaşma seçenekleri arasında yer alan tag'i seçiyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra karşı tarafta alıcı BlackBerry cihazında da NFC aktif hale getiriyorsunuz. Tabii daha önce gönderici tarafındaki NFC aktif hale getirmeniz gerekiyor. Her iki telefonu bir arka yüzleri birbirine bakacak şekilde tokuşturuyorsunuz, hafifçe dokunduruyorsunuz ve bundan sonra NFC bağlantısı kuruluyor. Alıcı tarafta siz onay verdikten sonra gönderim işlemi başlıyor ve kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Bunun gösterimini Teknoblog'daki ilgili yazıda bulabilirsiniz. BlackBerry Tag yazarsanız bir videolu uygulama göreceksiniz. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Bunun yanı sıra BlackBerry 7.1 OS ile birlikte Wi-Fi kişisel bağlantı noktası özelliği de geliyor. Bunun da uygulamasını, deneyimini Teknoblog'daki bir videoda bulabilirsiniz. Oldukça basit, kablosuz bağlantı kontrollerinin içerisine entegre edilmiş Wi-Fi hotspot özelliği. Mobil şebeke Wi-Fi, altında bu Wi-Fi hotspot'ı görüyorsunuz. Oradan açıp kapatabilirsiniz. Biraz aşağı ilerlediğinizde o ayarlar bölümünde, orada da bu Wi-Fi hotspot özelliğinin ayarları yer almakta. Güvenlik ayarlarını yapabilirsiniz, şifreyi belirleyebilirsiniz. Bu şebekenin SSID denen kimlik adını değiştirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi bu şekilde bir yenilik de gelecek. Tabii bunlar ilk etapta akla gelen yenilikler. Çok yakında çıkmasını beklediğimiz OS 7.1 ile birlikte BlackBerry cihazlarının, akıllı telefonlarının deneyimi biraz daha üst seviyeye taşınacak gibi gözüküyor. Devam edelim. Bu arada çeşitli RIM yöneticileriyle oturumlar gerçekleştirdik, röportajlar gerçekleştirdik. RIM BlackBerry 10 işletim sistemine oldukça fazla bel bağlamış durumda. Beklentileri oldukça fazla BlackBerry 10 işletim sistemiyle ilgili olarak. Aslında BlackBerry Playbook tableti incelediğinizde, OS 2.0'ı incelediğinizde oldukça düzgün bir kullanıcı deneyiminin sunulduğunu görmektesiniz ve bunu BlackBerry 10'un temel alacak olursanız RIM'in BlackBerry 10 cihazlarının şansının olduğunu söyleyebiliriz gelecek için. BlackBerry 10 işletim sistemi ile birlikte RIM oldukça geniş kapsamlı bir platform desteği sunuyor yazılımcılara. Yazılımcılar BlackBerry 10'da veya BlackBerry Playbook OS 2.0'da çalışacak uygulamalarını Adobe Air, QNX, Runtime, Adobe Air'da, QNX'de HTML5, WebWorks gibi çeşitli platformları kullanarak gerçekleştirebiliyor. BlackBerry 10 ile birlikte Cascades adı verilen bir arayüz var. Onun Cascades'in içeriğini, özelliğini taşıyan, buna bağlı olarak geliştirilmiş olan uygulamaların sayısı daha da artacak. Cascades, RIM'in satın almış olduğu, Tat'ın geliştirmiş olduğu bir ürün ve bu Cascades sayesinde kullanıcılar, yazılımcılar BlackBerry cihazlar için göze hoş gelen tasarımlar gerçekleşebilecek, böyle uygulamalar geliştirebilecek. Devam edecek olursak, biliyorsunuz bahsettiğim gibi Android uygulamaları yine BlackBerry Playbook OS 2.0 tarafından destekleniyor. QNX tarafından desteklenmekte. QNX tabanlı işletim sistemi tarafından desteklenmekte. Bu Android uygulamalarında odak nokta Gingerbread uygulamaları. Yani Android 2.3 Gingerbread için geliştirilmiş olan uygulamalar düzgün bir derleme sonrasında, ayarlama sonrasında playbooklarda çalışacak hale getirilebiliyor. Ice Cream Sandwich uygulamalarının desteklenemeyeceği şeklinde bir soru da soruldu. Ancak bu konuda herhangi bir yorum yapıldığını söyleyemeyiz. Şu an için beklemek söz konusu. Tabii bazı eksiklikler var, bazı ödünler var bu Android uygulamalarının Playbook'da çalışma sırasında. Çeşitli API'lar kullanılamıyor. Bluetooth, VoiceOver IP, kamera, bu gibi API'ler kullanılamıyor. Yani bu şekilde Android API'larını barındıran uygulamaları BlackBerry Playbook'ta çalıştırmak mümkün değil. Ancak RIM Android markette yer alan uygulamaların %65'lik bir kısmının BlackBerry Playbook'ta rahat bir şekilde çalışılacağını not ediyor. Yazılımcı tarafında bu şekilde özetleyebiliriz durumu. Oyun tarafına da baktığımızda oyunlarda da RIM'in stratejisinin BlackBerry 10 işletim sistemine göre kurulduğunu söylemek aslında yanlış olmaz. Android oyunlarının da bu platformda, Playbook'ta yer alması bekleniyor. Tabii ilk etapta Android yazılımcılarının bu ortamı, Playbook ortamını, BlackBerry 10 ortamını uygulamalarının, Android uygulamalarının Android runtime'da, Android çalıştırıcısı üzerinde çalışacak versiyonunu sunarak bir ortam yoklaması yaparak gireceğini düşünüyorlar. Böyle bir beklenti söz konusu. Tabii ondan sonra amaç doğal, native adı verilen, native olarak nitelendirilen doğal uygulamaların geliştirilmesi ve BlackBerry ortamına yapılan yatırımın, yapılan işin biraz daha arttırılması. Bunun yanı sıra başka neler söyleyebiliriz? RIM'in oyun yaklaşımıyla ilgili olarak oyun içi reklam konusunda tabii RIM'in çeşitli sunduğu şeyler var. Reklamlar hem uygulama içerisinde hem oyun içerisinde eklenebilir. Bir reklam platformu var RIM'in uygulama geliştiricilere sunduğu ve o reklam vasıtasıyla da uygulamalarından, oyunlarından para kazanabiliyor BlackBerry uygulama geliştiricileri. Aslında ondan da daha önemlisi ödeme sistemi, RIM'in ödeme sistemi oldukça iyi durumda. Türkiye'de de kullanılmakta ve Türk lirası cinsinden fiyatlandırma yapılmakta. İster kredi kartıyla ister PayPal üzerinden uygulama alışverişlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. BlackBerry App World'de zaten bir süredir var bu destek. Bunun da altını çizmiş olalım. BlackBerry 10 cihazları ile ilgili bazı ipuçları almayı umut ettik ancak pek başarılı olamadık. BlackBerry 10 cihazlarının yılın ilerleyen zamanlarında geleceği söyleniyor. Şimdilik bununla yetinmek gerekiyor gibi gözüküyor. Bu arada BlackBerry DevCon Europe 2012'de BlackBerry Developer Challenge'ın sonuçları da açıklandı. Yemek Sepeti'nin BlackBerry uygulaması B2C uygulaması dalında birinci oldu. T-Mob'un hazırlamış olduğu, kodlamış olduğu BlackBerry uygulaması en iyi uygulamalardan bir tanesi oldu. Bunu da belirtmeden geçmeyelim, söylemiş olalım. BlackBerry App World'un performansı konusunda bazı bilgiler de verildi. BlackBerry DevCon Europe'un açılış toplantısında Alex Saunders, RIM'in geliştirici ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı bazı rakamları açıkladı App World ile ilgili olarak. Şu anda Ocak 2012 sonu itibariyle BlackBerry App World'den indirilen uygulama sayısı 2 milyara ulaşmış. Uygulama mağazasında şu anda 60 bin uygulama olduğu belirtiliyor. 26 farklı para birimi destekleniyor BlackBerry App World'de ve günlük ortalama indirme sayısının da 6 milyona ulaşmış olduğu kaydediliyor. 164'ün üzerinde pazarda faaliyet göstermekte olan BlackBerry App World'ün daha da büyüdüğünün altını çizdi Sanders yaptığı konuşmada ve dünya çapında 40 mobil operatör üzerinden mobil ücretlendirmenin yapıldığının da altını çizdi. Sanders uygulama geliştiricilerini BlackBerry App World için uygulama geliştirmeye çağırdı. BlackBerry App World'ün Apple'ın App Store'undan sonra uygulama geliştiricilerine en çok para kazandıran ikinci platform olduğunun altını çizdi. Ve BlackBerry App World'deki uygulama geliştiricilerinin %13'lük bir kısmının 100 bin dolar üzerinde bir gelir sağladığını dile getirdi. App World uygulamalarının Android Market uygulamalarına göre %40 daha fazla gelir yarattığı da dikkat çekildi. Bunu da belirtmek gerekir. Yani şöyle söylüyor yöneticiler. Genellikle biliyorsunuz bu herkes ilk etapta iOS'e, Android'e yöneliyor. BlackBerry'yi biraz daha boş bırakıyor. Tabi bunda pazar paylarının bulunan cihaz ekosisteminin, cihazların dağılımının etkisi büyük. Ancak Bir platform için aynı işlevi gören birden fazla uygulama var, bir sürü uygulama var ve bu nedenle o uygulamaların arasından sıyrılmak çok da kolay olmuyor. İşte bu noktada RIM'de gelin BlackBerry platformu için uygulama geliştirin. Burada yeteri kadar boş alan var. Burada kendinizi BlackBerry sahiplerine 75 milyonluk abone portföyüne rahatlıkla gösterebilirsiniz deniyor. Ve bu şekilde uygulama geliştiriciler bu platforma biraz daha fazla şekilde çekilmeye çalışılıyor. RIM'in bu stratejisinin ne kadar başarılı olacağı, yazılımcıların ne kadar bu platforma çekileceği önümüzdeki dönemde netlik kazanacak. Ancak benim elde edindiğim izlenim şöyle. RIM BlackBerry ondan fazlasıyla şey bekliyor. Oldukça fazla bel bağlanmış durumda bu platform. Ancak bu platform sadece mobil cihazlara yani akıllı telefonlar ve tabletlere özel bir platform olarak gözükmüyor. Yani sadece oralardan bir şeyler beklenmiyor. Otomobillerden de bu sistemi BlackBerry onu otomobillere koymak veya tıbbi cihazlara koymak gibi bir beklenti de var. Ya da bulut tabanlı, kurumsal tabanlı uygulamalara yerleştirmek de var. Yani oldukça geniş bir açılım yapmayı planlıyor RIM bu işletim sistemiyle birlikte. Bir de Thorsten Ince göreve geldiğinde yaptığı açıklamada BlackBerry onun başarıya ulaşması durumunda bu işletim sisteminin lisanslanabileceği şeklinde bir görüşe sıcak baktığını dile getirmişti. Bu RIM'in bu geniş çaplı açılımını bakışını düşünecek olursak BlackBerry onun başarıya ulaşması durumunda sadece bu lisanslama işi mobil cihazları yani cep telefonlarını, akıllı telefonlarını veya tabletleri kapsamayacaktır. Aynı zamanda diyelim ki tıbbi sistemler üreten bir şirket RIM ona BlackBerry onu lisanslar ve o şirket BlackBerry 10 yüklü medikal sistem üretebilir. O medikal sistem Playbook tabletlerle de çok güzel bir şekilde anlaşır. Yani bu şekilde bir ekosistem öngörüyor RIM. Tabii bunda ne kadar başarılı olacak? Bunda ilk etapta piyasaya çıkacak olan BlackBerry 10 cihazlarının performansı, başarısı etkili bir rol oynayacak. Bunun yanı sıra eğer varsa var zaten ileride tablet planları, ileride çıkacak tabletlerin göstereceği performans öne çıkacak. Sanıyorum ki diğer açılımlar, diğer açılım yapılması düşünülen alanlar daha sonra gelecek. İlk etapta akıllı telefon ve tabletleri görmeye bakalım. Dediğim gibi oldukça fazla açık kaynak desteği var. RIM'in geliştiricilere sunduğu bayağı sağlam platformlar, açık kaynak platformlar destekleniyor. Aynı zamanda bir de kod deposu var. GitHub altında açılmış olan RIM'in açmış olduğu buradan da açık kaynak camiasına katkıda bulunuyor. Her türlü yardım yapılmakta RIM'den yazılım geliştiricilere gelin siz BlackBerry için uygulamanızı geliştirin geliştirmiş olduğunuz bu uygulamayı isterseniz daha sonra başka platforma da derleyerek koyun. Bu şekilde bir yaklaşım söz konusu. Bu şekilde yazılımcılar çekilmeye çalışılıyor. Bu arada BlackBerry DevCon Europe'da RIM Türkiye'nin yöneticileriyle de görüşme fırsatı bulduk. Bu konuşmadan aktaracağım en önemli şey nedir? Playbook Türkiye'de resmi olarak piyasaya çıkacak çok yakında. 2012'nin ikinci çeyreğinde BlackBerry Playbook'un 3G tabanlı versiyonunu görmemiz mümkün. Bunu da belirtmiş olayım. Ve devam edelim. Aktaracağımız başka herhangi bir şey yok notları arasında. Baktığımda şöyle göremiyorum. Bu arada Teknoblog'da fazlasıyla değindik. Geride kalan 3 gün boyunca DevCon Europe'a Salı ve Çarşamba günleri özellikle. Ancak elimizdeki malzeme bitmedi. DevCon Europe'da deneyim alanında bulunan cihazları inceledik. Ve onlarla ilgili ön inceleme yazılarımız olacak. O cihazları da Türkiye'ye gelmeden önce inceleyip sizlere göstereceğiz. Yayınladığımız yazılar var. Mobile Hotspot yazısını yayınladık. BlackBerry Tag'i yayınladık. Playbook OS 2.0'ın biraz daha detaylı bir analizini yapacağız. Tabii o cihaz güncellemesi geldikten sonra biraz daha yakından bakabiliriz. Donanım tabanlı bir inceleme de yapabiliriz. Onun da haberini vermiş olayım sizlere. Onun için biraz daha güncellemenin gelmiş olmasını bekliyorum. İleriki planlarımız da var. Yani Teknobloğu takip etmenizi öneririm. Popüler konulara bakarsanız BlackBerry DevCon Europe göreceksiniz. Oradan o bağlantıyı tıklayarak Bu etkinlikle ilgili olarak Teknoblog'da yayınlanmış bütün yazılara ulaşmanız mümkün. Devam edelim. DevCon Europe defterini konusunu burada kapatalım. Chrome'un biliyorsunuz Google'un Chrome internet tarayıcısı internet tarayıcıları pazarında payını giderek arttırmakta. Bunda Chrome'un sunmuş olduğu özellikler ister güvenlik alanında olsun ister eklenti alanında olsun flash desteğini doğrudan bağlandırması bunların önemi büyük. Bunun yanı sıra Google'ın çeşitli yazılımlarını indirdiğinizde vesaire Chrome'da tavsiye edilmekte. Bu alanda masaüstü tarayıcı alanında başarı mevcut. Bir de biliyorsunuz Chrome bir işletim sistemi projesi olarak da bulut tabanlı işletim sistemi projesi olarak da var olmakta. Piyasaya çıkan, yurt dışına piyasaya çıkan çeşitli Chromebook'lar mevcut. Şimdi Chrome'un masaüstü tarayıcı, masaüstü işletim sistemi ayağı var. Android'e Chrome neden gelmiyor diye sorular sürekli sorulmaktaydı. Biliyorsunuz Android'de bir mobil internet tarayıcısı var. Android'in içinde gelen WebKit adı verilen bir tarayıcı bu. Ancak Chrome'un da gelmesi bekleniyordu ki Google geçtiğimiz pazartesi salı günü bu Chrome Android'in beta versiyonunu yayınladı Android Market üzerinden. İlk etapta indiremiyorduk Android Market'ten Türkiye'deki Android Market kullanıcıları bu uygulamaya erişme imkanına sahip değildi. Tekrar şöyle bir kontrol edecek olursak bunu. Bu arada bu kontrolü yaparken şunu da söyleyeyim sizlere. Chrome beta sürümü, Android özel Chrome beta sürümü şu an için sadece Android 4.0 Ice Cream Sandwich cihazlarında çalışmakta. Bu cihaza sahipseniz belki de internetten çeşitli APK'ları bulup yükleyebilirsiniz. Tabii Galaxy Nexus var Android 4.0 Ice Cream Sandwich yüklü. Bir de belki Asus Transformer Prime sahibisinizdir. Bunlara yüklemek mümkün. Galaxy Nexus henüz Türkiye'ye gelmedi. Mart ayında bekleniyor. Bu arada Galaxy Nexus'un detaylı incelemesinin Teknoblog'da yer aldığını da belirtelim. Her neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Chrome Android tarayıcısı beta sürümüyle çıktı. Görünüş açısından, diziliş açısından Android'in Ice Cream Sandwich ile birlikte sunduğu WebKit tarayıcısının kullanıcı arayüzüne benziyor. Adres çubuğunun yerleşimi, işte menüler falan hepsi o doğal internet tarayıcısını andırmakta. Sekme desteği mevcut. Sekmeler oldukça düzgün bir şekilde gözüküyor. Biraz daha böyle kartlı bir sistem söz konusu ve o sekmelerin arasını parmağınızı sürükleyerek açabiliyorsunuz. Öyle güzel bir efekt konmuş ve oldukça göze hoş göründüğünü söyleyebilirim. Bunun yanı sıra gizlilik modu var. Aynı masa üstündeki gizlilik modu gibi mobil tarafta da gizli modda gezinebiliyorsunuz. Herhangi bir cookie, çerez vesaire tutulmuyor internet tarayıcısında. Bu şekilde bazı yenilikleri var. Bir test yapmayı, karşılaştırmalı test yapmayı planlıyorum. Onun sonuçlarını Teknoblog'da yayınlarım. Bakalım Android'in doğal internet tarayıcısıyla Chrome Android Beta'nın pek bir fark var mı? Bunu bir yazıda bulacaksınız. Bunu buradan söyleyeyim. Bu arada Android özel Chrome'un dikkat çekici bir özelliği Flash Player desteğinin bulunmaması. Evet, biliyorsunuz zaten Adobe Flash Player desteğini mobil cihazlar için artık keseceğini, yavaş yavaş keseceğini duyurmuştu. Android 4.0 Ice Cream Sandwich ilk başta Flash Player desteğinden yoksun gelmişti. Ancak Adobe Aralık ayı sonunda bir güncelleme yayınlamış ve Adobe Flash Player başta Galaxy Nexus olmak üzere Android 4.0 Ice Cream Sandwich cihazlarına gelmişti. Şu anda WebKit tarayıcısı, doğal internet tarayıcısı flash animasyonları oynatıyor. Ancak Chrome Android'de Flash Player desteği yok. Adobe Chrome'un geç çıktığını söylüyor ve geliştirme çalışması yapmayacağını söylüyor. Bu durumda Chrome kullanıcıları flash animasyonları oynatma konusunda başarılı olamayacaktır. Ancak HTML5'in artık kral olacağını düşünecek olursak Chrome'un o kadar Adobe Flash Player desteğine ihtiyaç duyacağını da düşünmüyoruz. Chrome ileriki zamanlarda Android içerisindeki etkinliğini daha da arttıracaktır. Belki ileriki Android sürümlerinde Chrome'un varsayılan internet tarayıcısı haline geldiğini görebiliriz Android işletim sisteminde. Bunu da belirtmiş olalım. Diğer haberimize geçelim. Biliyorsunuz Apple'ın tableti, 2012 model tableti şu anda iPad 3 olarak adlandırılıyor. Ancak iPad 2S ve iPad 2 HD olarak da adlandırılmasının muhtemel olduğunu belirtelim. Böyle dedikodular bulunmakta. Çeşitli kasalar, kılıflar vesaire ortaya saçılmakta. Her geçen gün yeni bir dedikodu okumaktayız. En son dedikodular iPad 3'ün ortaya çıkan arka kasası ile ilgili. Ekranın değil de arkada kameraya veya diğer butonlara yataklık eden metal bölüm, bunun fotoğrafı çıktı. Bunun yanı sıra çeşitli dahili bileşenlerin fotoğrafları da ortaya çıktı. Tüm bu fotoğraflar, bileşenler iPad 2'nin iPad 2'nin Apple'ın mevcut iPad 3'ün Apple'ın mevcut iPad 2 tabletiyle hemen hemen aynı tasarımı barındıracağını gösteriyor. Çok fazla bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. iPad 3 ile birlikte tabii söyleyebiliriz diyoruz, ancak son durumda ne değişir ne değişmez bunu bilmek şu an için güç. Bunu söyleyebiliriz. Yüksek çözünürlüklü ekranın geleceği tahmin ediliyor. Tahminlerin arasında bu yer almakta. Bunun yanı sıra yine 4 çekirdekli A6 işlemcinin iPad 3 ile veya 2012 model iPad ile birlikte geleceği söylenmekte. Bu özelliklerin dışında, dediğim gibi, iPad 3'ün, yani 2012 model iPad'in tasarımının değişmeyeceği, hemen hemen aynı kalacağı söyleniyor ki bu da mantıklı sayılabilir aslında. iPhone'daki trendi, eğilimi ele alacak olursak Apple'ın bir tasarımı bir senede harcamayacağını bekleyebiliriz. Aynı iPhone'daki trend söz konusu olabilir. iPad 3'te de, iPad 3 diye adlandırırsak şimdilik uygun olur herhalde. Bu arada iPad 3'ün ne zaman tanıtılacağı ile ilgili bazı dedikodular da ortalıkta dolaşmakta. Şubat ayı içerisindeyiz. Şubat ayının içerisinde ilerlemekteyiz. Herhangi bir davetiye, Apple'dan yapılmış bir resmi açıklama yok henüz. All Things D sitesinin verdiği habere göre iPad 3'ün tanıtımı Mart başında gerçekleştirilecek. Tıpkı geçen yıl iPad 2'nin 2 Mart'ta tanıtıldığı gibi, ve yine cihazın, iPad 3'ün tanıtıldıktan sonraki 2 hafta içerisinde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Dedikodular şimdilik bu şekilde. Tanıtım tarihi yaklaştıkça bu cihaz hakkında çok daha fazla dedikodu ortalıkta dolaşacaktır, haber dolaşacaktır, bilgi kırıntısı olacaktır. Biz de bunları size Teknoblog'da hazırlayacağımız yazılarla, özel haberlerle aktarmaya çalışacağız. Teknoblog'dan ayrılmamanızı tavsiye ederiz bu konuyla ilgili olacak. Devam edelim konularımıza. Nokia'nın biliyorsunuz Bell sürümü aslında Symbian olarak yola çıktı. Symbian Bell olarak tanıtıldı, ancak Nokia bu işletim sistemi sürümünde bir değişiklik yaptı ve Nokia Bell olarak adlandırdı. Bu daha önceki Symbian sürümlerinden farklı olan işletim sistemi versiyonunu. Nokia Bell piyasaya çıkan Nokia 701, Nokia 603 gibi cihazlarla birlikte Türkiye'ye giriş yapmıştı. Aynı zamanda piyasaya sunulan daha eski Nokia telefonlarında da Bell'in yüklü geldiğini görmeye başlamıştık. Şimdi sıra Nokia N8, E7, C7, C6.0.1 gibi cihazları Symbian An'la veya Symbian 3 yüklü şekilde almış olan kullanıcılara geldi. Geçtiğimiz Salı günü Nokia güncellemeyi yayınladı ve yayınlanan güncelleme ile birlikte sözünü ettiğimiz cihazlara Nokia Bell işletim sistemi gelmiş oldu. Nokia 500'e de Avea tarafından sunulan Nokia 500'e de, birazdan ona da değineceğiz. Nokia 500'e de Symbian Nokia Bell güncellemesinin birkaç hafta içerisinde geleceği belirtildi. Bu Nokia Bell güncellemesini Nokia N8'e yükledim. Elimizde test merkezinde bulunmakta olan emektar Nokia N8 yükledik. Cihazın oldukça iyi çalıştığını, Nokia Bell'in bu cihazda iyi çalıştığını söyleyebilirim. Herhangi bir takılma vesaire gözlemlemedim şimdiye kadar. Nokia N8'e özlemiş olduğumuz kullanıcı deneyimini kazandırdığını söyleyebilirim. Nokia Bell'in şu anda açılmakta. Elimde tutmaktayım, bir yanda telefonu açmaya uğraşmaktayım. Daha önce biliyorsunuz Nokia 701'i incelemiştim. Orada Nokia Bell hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldum. Şimdi bu değişiklikleri, bu gelen yenilikleri Nokia Bell'de görme fırsatına sahibiz. Bahsettiğimiz gibi 6 farklı ana ekran eklemek mümkün. Çeşitli bileşenler var. Aşağı doğru inen üstten, üstteki bildirim çubuğundan aşağı doğru inen bir tepsi söz konusu. Buradan mobil veri, Wi-Fi, Bluetooth gibi ayarları açıp kapatmak veya sessiz moda telefonu sokup çıkarmak mümkün. Wi-Fi bağlantılarını, mobil şebeke bağlantılarını çok kolay bir şekilde o tepsiden, bildirim tepsisinden yürütebiliyorsunuz. Yani oldukça hoş. Çok daha önce görmeyi arzuladığımız ama sonunda kavuştuğumuz bir kullanıcı deneyimi söz konusu. Telefonun tepkisinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. N8 üzerinde veya diğer Symbian cihazlar üzerinde biraz da özlediğimiz deneyime kavuştuk. Nokia Bell'i indirebilirsiniz. 270 MB civarında bir dosya büyüklüğü var. Yani over the air kablosuz bağlantı üzerinden güncelleme yapılmıyor. Cihazınızı bahsettiğim Nokia N8, E7, C7 veya C601 cihazınızı bilgisayara bağlamanız gerekiyor mikro USB, USB kablosuyla ve daha sonra Nokia Suite yazılımını cihazınıza kurup buradan yazılım güncelleme aracını çalıştırmanız lazım. Güncelleme yaparken cihazın içerisinde SIM kart olması gerekiyor. Uygulama dosyası indiriliyor, yani güncelleme dosyası indiriliyor. Ondan sonra sizin cihazınızın yedeği araç tarafından alınıyor. Güncelleme yapılıyor. Güncelleme yapıldıktan sonra da alınmış olan yedek cihaza geri yerleştiriliyor. Ve bu şekilde artık siz de yepyeni bir cihaza sahip olmuş gibi yepyeni bir Nokia deneyimi, Nokia Bell deneyimi yaşamaya başlıyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Bu arada Nokia ile ilgili ilginç bir haber var bu hafta içerisinde gelen. Nokia montaj birimlerini Asya kıtasına taşıma kararı aldı bu hafta içerisinde. Şirketin Finlandiya'nın Salo, Macaristan'ın Komarom ve Meksika'nın Reynosa şehirlerindeki fabrikalarında küçülmeler yaşanacak ve yaklaşık 4000 kişi işten çıkarılacak bu fabrikalarda. Ve Stephen Elof göreve geldiği günden beri şirketin tedarikçilerine yakın yerlerde üretim yapması gerektiğinin önemi vurgulanıyor bu kararla. Üretim birimleri Asya'ya kaydırılıyor. Tabii bu kararın kararın sebepleri arasında ucuz iş gücü de bulunmakta. Biliyorsunuz Asya'da iş gücü biraz daha ucuz Batı'ya göre. Çin'de biliyorsunuz hatta bu konu oldukça fazla tepkilere neden olmakta. Satın aldığımız, kullanmakta olduğumuz iPhone'un, iPad'in arkasında ne gibi insan hakları ihlallerinin, çalışan ihlallerinin olduğu dile getirilmekte. Tabii bütün bunlar sorgulanır. Ancak Nokia'da şu an için trende uymuş ve yolunu Asya'ya çevirmiş gibi gözüküyor. Devam edelim Nokia ile ilgili haberlerden. Microsoft'a geçelim. Microsoft'da Windows 8 işletim sistemiyle uğraşmakta. Önümüzdeki dönemde yılın ikinci yarısında sanıyorum ki sonbaharda çıkacak işletim sistemi Windows 8 ve Windows 8'in iki farklı versiyonu olacak biliyorsunuz. Hem şu anda olduğu gibi Windows 7'de veya daha eski sürümlerde olduğu gibi x86 bu Intel'in AMD'nin geliştirmiş olduğu işlemcilerin baz aldığı teknolojiyi destekleyen Windows bulunacak, Windows 8 bulunacak. Bunun yanı sıra bir de artık akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılan işlemcilerin temeli olan ARM'in geliştirilmiş olduğu işlemci teknolojisini baz alan onlarda ARM tabanlı işlemcilerde düzgün çalışan Windows 8 olacak. Microsoft Windows 8'in ARM tabanlı versiyonu ile ilgili detayları açıkladı. Office uygulamaları bulunacak. Bunun içerisinde Office 15 Office paketi Windows 8 ile birlikte gelecek ve Windows 8 ARM tabanlı dizüstü bilgisayarlarda veya netbooklarda, tabletlerde bu Office 15 sürümü bulunacak. Word, Excel, PowerPoint, OneNote gibi uygulamaları ARM tabanlı cihaz sahipleri kullanabilecek. Bu Office 15 aslında masaüstü tabanlı olacak. Ancak kullanıcı arayüzü Metro'dan bu Windows 8 ile birlikte getirilen o Windows Phone işletim sistemindeki kareli yapının Windows 8'e taşınmış hali olan Metro'dan izler taşıyacak. Microsoft kontrolleri biliyorsunuz Office yazılımlarına girdiğinizde bir sürü kontrolü vardır ve bunlar bazen kafa karıştırabilir. Office 15 ile birlikte bu kontroller, bu menüler biraz daha azaltılacak. Biraz daha içerik üretmeye odaklandırılacak kullanıcı. beyaz alanı, yani içeriğin boş olduğu ve doldurulmasının beklendiği alanın daha fazla olması bekleniyor Office 15 ile birlikte. Bu Office 15 bahsettiğim gibi masaüstü tabanlı olacak. Yani masaüstü uygulama mantığında olacak. Kod tabanı bu şekilde olacak. Bunun sıra Windows 8 ARM'de genel 3. parti uygulamalar temelde Metro tabanlı arayüze çalışacak. Yani Metro tabanlı arayüze sahip olması gerekecek. Ancak Internet Explorer, onun masaüstü versiyonu, Windows gezgini, bunlara kullanıcılar erişebilecek, masaüstüne erişebilecek Windows 8 tablete, netbook'a sahip olanlar, ARM tabanlı tabii bunlar, bunu da söyleyelim. Bunun yanı sıra başka söyleyecek neler var? Bu Windows 8 ARM ile ilgili olarak bir geliştiricilere sunulması bekleniyor yakın zamanda test etmeleri için. Ayrıca bu Windows 8 ARM versiyonu son kullanıcılara satılmayacak. Bir kutu şeklinde bunu gidip mağazadan satın almak mümkün olmayacak x86 versiyonunun aksine. Bunun yerine Windows, Microsoft bu Windows sürümünü, ARM sürümünü sadece OEM'lere, cihaz üreticilerine gönderecek ve onlar da piyasaya sürecekleri ARM tabanlı tabletlerde veya diğer cihazlarda yükleyip kullanıcılarına sunacak. Bu şekilde bir tüketim olacak Windows 8'in ARM versiyonunun. Bu arada Windows 8'in ön gösterim sürümü, Consumer Preview adı verilen ön gösterim sürümünün de Mobil Dünya Kongresi'nde sunulacağının altını çizelim. Biz de merakla bekliyoruz bu ön gösterim sürümünü incelemeyi. Mobil Dünya Kongresi'nde olunca bu haberleri de, bu gelişmeleri de sizlere aktarmayı ümit ediyoruz. Devam edelim. Microsoft'tan da yönümüzü Sony'ye çevirelim. Sony'de de önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz Kazuo Hirai geliyor Nisan ayı itibariyle görevin başına. Howard Stringer görevinden ayrılıyor. Biraz daha geri plana çekiliyor. PlayStation 3'ün 4.10 güncellemesiyle birlikte artık kullanıcılar PlayStation Network'e elveda diyecek. Aslında servis bir yere gitmiyor ancak adı da değişiyor. PlayStation Network geçen yıl biliyorsunuz Sony'nin başını oldukça ağrıtmıştı bahar döneminde. Sony'nin 4 ekran stratejisine uygun olarak PlayStation Network'ün adı da Sony Entertainment Network olarak değiştiriliyor. Sony Eğlence Ağı olarak değiştiriliyor. Sony biliyorsunuz Sony Ericsson'daki Ericsson payını satın aldı. Artık Xperia telefonları da, Xperia Android telefonları da Sony Xperia cihazları olarak gelecek. Sony markası olarak gelecek. Xperia telefonlar var, akıllı telefonlar. Tabletler var, Tablet S ve Tablet P. Bunun yanı sıra Sony Vaio bilgisayarlar var, dizüstü veya masaüstü. Ve bir de Sony Bravia televizyonlar var. Yani elimizde 4 farklı cihaz, 4 farklı ekran var. Sony'nin 4 ekran stratejisi. Önümüzdeki dönemdeki stratejisinin temelini oluşturmakta ve Sony Entertainment Network'te bu stratejinin içerik dağıtım noktası olacak. Bu Entertainment Network'te oyunlar dağıtılacak, filmler vesaire, her türlü içerik, multimedya içeriği bu eğlence ağı üzerinden kullanıcılara sunulacak. Kullanıcıların PlayStation Network hesapları da artık Sony Entertainment Network hesapları olarak işlev görecek ve iyi tarafı artık daha önce PlayStation'da açmış olduğunuz hesabı Sony'nin diğer cihazlarında da kullanabileceksiniz. Bu açıdan bu değişim olumlu. Bunu söyleyebiliriz. Bu arada 4.10 güncellemesiyle birlikte PlayStation 3'teki internet tarayıcısına da bir takım iyileştirmeler yapıldı. Bu haberi de verelim. Şimdi Yerli Radyo Link projesine geçelim. Yerli Radyo Link projesi Turkcell'in öncülüğünü yapmış olduğu bir proje. Bunun yanı sıra TÜBİTAK'tan da destek alındı bu projenin gerçekleştirmesi sırasında. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Araştırmalar Merkezi tarafından 2 yıllık bir çalışma sonucunda tasarlandı ve geliştirildi. İstanbul'da Simpro tarafından üretilen yerli radyo link cihazının tanıtımı yapıldı. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu da teşvik etti. Teşviğini esirgemedi bu projeden. Aynı zamanda Turkcell de bu projeyi destekledi. Yerli Radyo Link projesiyle birlikte artık neler olacak bunu söyleyecek olursak sizlere, iki nokta arasında yüksek frekanslı radyo dalgaları ile havadan bağlantı kurmayı sağlayan sayısal transmisyon sistemleri, biliyorsunuz radyo linkler, bunu söyleyebiliriz. Radyo link sistemleri 3G ve GSM altyapılarında iletişim üniteleriyle santral merkezi arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla kullanılıyor. TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve SIMPRO tarafından Turkcell'in kullanımı için üretilen yerli radyolink cihazı da 155 megabit saniye hızında veri iletişimi sağlıyor. Bu cihazlar havadan uzun mesafeli bağlantı için en uygun frekans olan 7 GHz frekansını kullanıyor. Yerli tasarım ve üretim radyolink cihazları yağmurdan daha az etkilendiği için de kalite iletişim artırılıyor. Servis sürekli ve hedefliğine de katkıda bulunuyor. Bu yerli üretim radyolink sayesinde Turkcell'in servis kalitesinin biraz da arttırılması hedefleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Diğer bir haber Türkiye ile ilgili Nokia 500 ve Nokia Asha cihazları. Nokia bu cihazları geçtiğimiz yıl tanıtmıştı biliyorsunuz. Nokia 500 yaz ortalarında tanıtılan Symbian Anna yüklü cihazlardan bir tanesiydi. Ve bu hafta içerisinde sunulan Nokia Bell güncellemesinde önümüzdeki haftalarda alması planlanıyor Nokia 500'ün. Asha 303 ise Nokia World'de tanıtılmıştı biliyorsunuz. Nokia'nın Asha serisi adı verdiği ve gelecek 1 milyarı hedefleyen stratejisinin bir parçası olarak sunulmuştu Asha serisi cihazlar ve onlardan bir tanesi 303. Asha 303'te ne var? QWERTY klavye var ve Series 40 da çalışıyor. Angry Birds, WhatsApp gibi WhatsApp Messenger gibi uygulamalar yüklü gelmekte. 2.6 inçlik ekranı var. 3.2 megapiksel kamerası var. Wi-Fi, Bluetooth gibi özellikler var. Yani cep telefonu ancak cep telefonundan biraz daha akıllı telefona doğru kulaç atmış mı diyeyim, el atmış diyelim. Bir şekilde oraya tutunmaya çalışan bir telefon niteliği taşıyor Nokia Asha 303. Bu cihaza Avia'nın her güne 100 dakika 1000 SMS, 2 GB cepten internet paketine sahip yok yok tarifesine gelen yeni Avia'lılar ayda 1 lira ekstra ödeyerek sahip olabiliyor. Bunun yanı sıra bir de Nokia 500 var. Nokia 500'de ise 1 GHz işlemci, 3.2 inçlik dokunmatik ekran, 5 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth gibi teknik özellikler var. Bu cihazda da Nokia 500'de de Shazam Encore, YouTube, Nokia Mesajlaşma, F-Secure, Microsoft Office Communicator, National Geographic ve CNN gibi uygulamalar yüklü gelmekte. Yine aynı tarifi seçen yeni haberlerde mevcut ödedikleri tarif ücretine aylık 5 liralık bir eklentiyle bu cihaza Nokia 500'e sahip olabiliyor. Bu şekilde bir kampanya var Nokia'dan ve Avia'dan kullanıcılara sunulan. Umarız bu cihazları da yakın zamanda inceleme fırsatı buluruz. Bu cihazlarla ilgili biraz daha fikir vermeye çalışırız. Bir inceleme ayarlamaya çalışacağımızı söyleyelim. Geldik bu haftaki programın sonuna. Ayağımızın tozuyla geldik Türkiye'ye ancak podcast'i boş geçemezdik. Bu haftayı boş geçmemek önemli. Çünkü anlatacağımız bayağı şey vardı. Hollanda'da, Amsterdam'da olanlar hakkında bunun sıra değindiğimiz diğer konularda oldukça önemli sayılabilirdi. Bu haftayı kapatıyoruz artık. Hafta sonuna giriyoruz. Bu programı Cuma günü çektik. 10 Şubat 2012 Cuma günü seçtik. Yayınlanması belki 11 Şubat'ı bulabilir. Bunu belirtmiş olalım. Gelecek hafta önümüzdeki haftanın yaşanacak olaylarını aktaracağımız, irdeleyeceğimiz yeni bir podcast bülteninde daha görüşeceğiz. Pazartesi günü yine Teknoblog Haber Merkezi yeni bölümüyle karşınızda olacak. Bu arada teknoblog.tv'yi takip etmenizi öneririm. Orada inceleme videoları, haber merkezi videoları bulunmakta. BlackBerry DevCon Europe'la ilgili içerikleri yine bahsettiğim gibi popüler konulardaki BlackBerry DevCon Europe etiketiyle takip edebilirsiniz. Facebook ve Twitter hesaplarımız mevcut. facebook.com/teknoblog ve twitter.com/teknoblog takiplerinizi beklemekte. Aynı zamanda Google Plus'ta da olduğumuzu belirtelim. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Gelecek hafta yeni bir Teknoblog Podcast bülteninde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.